Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican, stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün 28 Şubat'ı konuşacağız. 28 Şubat'ın anlamı, Türkiye'deki din-devlet ilişkileri, dindarların durumu, muhafazakarların durumu açısından ne kaybettirdi, ne tür dönüşümlere maruz bıraktı bu kesimleri, bunlar üzerinde duracağız. Hocam, hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde 28 Şubat'ı askerler yaptı, siviller uyguladı başlıklı bir yazı kaleme aldınız. O süreci orada çok iyi özetlediniz. Dönemin aktörleri, dönemin devlet kurumları ve diğer sivil aktörler üzerinden bir analiz yapıyorsunuz. Milli güvenlik kurulları, briefingler, gazeteciler ve akademisyenlerin, askerlerin bu emirlerine uymak için hazır beklediklerini ve bir şekilde o güne kadar Türkiye'de yapılmış fiili darbelere karşı duran kesimlerin birden darbenin ne kadar iyi olduğunu ve darbe faziletleri güttüklerini, söylediklerini de orada vurguluyorsunuz. 28 Şubat hocam, genel manasıyla Türk siyasi tarihinde, Türkiye tarihinde ne anlam ifade ediyor? Bu soruyla başlasak.
Evet. Türkiye'nin siyasi tarihi ciddi anlamda çeşitli darbelerle karşıya kalan bir tarih aynı zamanda. Yani darbeler üzerinden baktığımız zaman ortalama olarak 10 yılda bir askeri müdahalelerden geçen bir siyasi tarihimiz var. Bu askeri müdahalelerin işte ilki aslında 1. Meclis'in tasfiyesiyle karşımıza çıkıyor. 1. Meclis tasfiye edildiği zaman 6 ay boyunca ne oldu ne bitti bilmiyoruz. Ve milli mücadele anında bile topraklarımızın işgal edildiği dönemlerde bile açık olan ve yöneten bir millet meclisi varken birden bu meclis kapatılıyor ve bir grup tasfiye ediliyor ve tek bir partinin egemenliği kuruluyor. Daha sonra 60'larda, işte 1970'lerde ve 1980'de bu darbeleri görüyoruz. En son 28 Şubat karşımıza çıkıyor. 1997 yılında yeni bir darbe biçimi ortaya çıkıyor. Yeni 28 Şubat öncekilere nazaran farklı, çok askerlerin, tankların, silahların, insanların gözüne sokulurcasına yapılan bir ihtilal değil. Ama bu nedenle buna postmodern darbe adını verdiler o dönemde. Daha yumuşak bir darbe aslında. Sert, katı değil de daha farklı, daha rafine, daha yumuşak güçleri kullanan, örgütleri kullanan bir darbe. 28 Şubat tabii Türkiye'nin ve bölgenin özelliklerine bakarak konuşmak gerekiyor belki. Türkiye'de Refah Partisi iktidarda, bir koalisyon iktidarı var. Evet. DYP ve Refah Partisi'ne dayanıyor. Refah Partisi işte milli görüşün kurduğu ve gittikçe yükseliş gösteren, Türkiye'de birinci parti haline gelen bir siyasi hareket. Türkiye'de ve bölgede İslami mücadeleler, İslami gelişmeler, İslami hareketler, İslam'ın siyasi olarak varoluşu, bütün bunlar çok gündemde, çok fazla etkileyici. Türkiye'de de Refah Partisi çatısı altında bunu görüyoruz. Birçok belediyeleri veya önemli ölçüde belediyeleri yöneten
büyük İstanbul ve evet, Ankara büyükşehir yani belediyelerini evet, yönetiyordu o zaman.
Yönetiyor o zaman. Milli Görüş dolayısıyla Türkiye'ye damgasını vuran bir hareket. Ve bu dönemde darbe yapıldığı zaman doğrudan Milli Görüş'e yapılan, Milli Görüş'ün partisine, Milli Görüş'ün ortağı olduğu iktidara yapılan bir darbe söz konusu. Sadece başlangıçta bu hükümeti lağvetmeye yönelik bir girişim olarak karşımıza çıkıyor. Milli Güvenlik Kurulu'nun aldığı tavsiye kararı var ve bu tavsiye kararına uyulmak üzere 28 Şubat günü hareket ediliyor. Tavsiye kararı deniyor ama bir junta bunu dikte getiriyor ve bunu uygulamayan hükümet de istifa etmek zorunda kalıyor. Ve ondan sonra çeşitli kararlar var. Bu kararlar arasında işte imam hatiplerle ilgili, dindarlarla ilgili, başörtülerle ilgili,
sermaye sahipleriyle ilgili
birçok boyutlar taşıyor. Ve Türk siyasi hayatını aslında son darbesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani hepimizin Özal döneminden sonra Türkiye'de artık demokrasi var, yükselen büyük bir değer dediğimiz zamanlarda beklenmedik bir biçimde bir darbe oldu. Gerçekten de pek kimsenin beklemediği bir şey. Türkiye'de her şeyin konuşulduğu, tartışıldığı, yorumlandığı, özgürce ifade edildiği bir tarihsel dönemdi 1997 yılında. Bizim gençliğimizde İstanbul'da işte çeşitli dergiler çıkarıyoruz, tartışmaların içinden geçiyoruz, umutlar taşıyoruz. Böyle bir ortamda bu darbe oldu ve Türkiye demokrasisi açısından, Türk demokrasisi açısından büyük bir talihsizlik. Çünkü sorunlarımız vardı, doğru. Yani belki Refah Partisi'nin, İslami kesimin bir takım söylemleri fazla radikaldi, Türkiye'nin gerçekleriyle tamamıyla örtüşmüyordu. Ama bunlarla başa çıkmanın daha rasyonel, daha ilmi, daha demokratik bir yolu olmalıydı. Bu seçilmedi, bu tercih edilmedi. Bunun yerine müdahaleye başvuruldu. Ve demokrasi askıya alındı. Yeniden biz hakikaten işte daha önce hep okuduğumuz, duyduğumuz Türkiye'de 10 yılda bir darbe olur söylemi gerçekleşmiş oldu. Ve bu Türk demokrasisi sadece işte bir kesimi etkilemedi, bütün bir toplumu etkilemiş oldu. Belli bir kesime darbeler yoğunlaşıyor. Yani işte diyelim 12 Eylül hem sağa hem sola karşı yapılan bir darbe ama yoğun olarak sol üzerinde odaklanan bir darbe. Ama 28 Şubat'ta burada belli bir toplumsal kesim olarak dindarlara yoğunlaşıyor, İslami kesimlere yoğunlaşıyor.
Evet.
Ve çok geniş bir takım stratejilerle uygulanıyor. Yani demokrasi tarihimiz açısından kötü bir dönem.
Evet.
Sorunlarımızı dediğimiz gibi kanunlarla, demokrasi içindeki rekabetlerle çözmek yerine işte askerler geliyor, yumruklarını işte masaya vuruyor, iradesini ortaya koyuyor ve ondan sonra sivillerin büyük bir kısmı da buna karşı hazır ola geçiyor.
Evet. Hocam 28 Şubat'a çok farklı anlamlar da yükleniyor. Tabii görünüşte bu dindarlara, Türkiye'deki muhafazakarlara vurulmuş bir darbe, örtük bir zihniyet, örtük bir darbe. İşte fiili bir darbe, alışık olunan askeri darbeler gibi olmadığı için postmodern darbe de diye ifadelendiriliyor. Ama yani Türk siyasal tarihini de geriye doğru okursak ya da bir 50 yıl öncesini alıp orayı milat kabul edip 28 Şubat'a doğru gelirsek, işte Adalet Partisi, işte Milli Nizam, işte MSP, Refah Partisi, ANAP ve o gelinen süreç. Burada şeyi de nasıl okuyabiliriz acaba? Tam olarak şunu sormak istiyorum. Bu gerçekten dindarlıkla ilgili bir mesele mi? Yoksa iktidarın el değiştirmesi meselesi midir? Yani çünkü bir öncesinde Refah Partisi'nin bir öncesinde ANAP var, Özal var. ANAP bu kadar muhafazakarlığı, dindarlığı temsil etmeyen bir parti ama Anavatan Partisi'nin işte kurucu unsurlarına baktığımız zaman onların da neredeyse o günkü Refah Partisi'nin aktörlerine yakın bir dindarlığa sahip olduğunu da görüyoruz. Belki vitrin olarak ANAP'ın, evet, Refah Partisi kadar bir dindarlık görüntüsü yok ama bu manada biraz böyle alt nedenlere bakarsak bu aslında bir iktidar savaşı değil mi? Yoksa yani o günkü tabirle, bugün artık o kavram çok kullanılmıyor, mesele bir mürtecilerle mücadele ya da irtica mıydı yoksa bir iktidar savaşı mıydı? Türk siyasal hayatını da bir tekrar geriye doğru okursak ne dersiniz, evet, bu konuda?
Yani tabii bir yönüyle yükselen İslami dalgaya yönelik açık bir müdahaleydi. Çünkü bu müdahalenin yapıldığı toplumsal kesimlere, yani öznelere baktığımız zaman işte başörtülüler var, Milli Görüş Hareketi var, İslamcılar var, İmam Hatipliler var. Ve halka arkasından genişleyecek, yani gittikçe genişlemeye başlayacak. Dolayısıyla bu doğrudan yükselen bu dalgaya yönelik bir ihtilal olarak karşımıza çıkıyor. Ama elbette Türkiye'nin geniş siyasi tarihi açısından okuduğumuzda bir iktidar mücadelesi de var. O da şudur. Yani belli elitler Türkiye'de iktidarı kendilerine en önemli hak olarak görüyorlar. Ve Türkiye'de insanların nereye kadar iktidara katılabileceklerini, sınırlarını çiziyorlar. Ve ondan sonra bunu gözetliyorlar. Bu sınırlar aşıldığı zaman, onların öngördüğü biçimde bu sınırlar aşıldığı zaman buna müdahaleye yöneliyorlar. Yani bir merkez çevre teorisiyle okursak, merkezde olan, hep kendilerini iktidarla özdeş kabul edinen bir sınıf var. Bu sınıfa işte iktidar seçkinleri diyoruz. Buna bürokrasideki karşılığı bürokratik oligarşidir. İşte askeri alandaki karşılığı da askeri cuntadır. İkisi birleşir ve dolayısıyla sürekli Türkiye'ye dizayn vermeye çalışır. Zaten 28 Şubat döneminde de Sincan'da tankları yürüten Çevikbir'in ifadesinde bunu görüyoruz. Biz işte demokrasiye balans ayarı çektik. Aslında balans ayarı çekilen şey tam da Türkiye'de bu iktidar mücadeleleriyle gelen şeydir. Yani aşağıdan, çevreden, kırsal alandan, taşradan insanlar merkeze doğru yürüyorlar. Eğitim alıyorlar, göç ediyorlar, düşünce dünyalarını geliştiriyorlar, para kazanmaya başlıyorlar, dünyaya açılıyorlar. Ve dolayısıyla o bastırılan çevre, dinle barışık olan, büyük ölçüde muhafazakar olan sosyoloji yükselmeye başlıyor. Ve bu sosyoloji çevreye kendisini yansıtıyor. Orada var olmak istiyor, temsil edilmek istiyor ve katılmak istiyor. Ama öte yandan bu iktidar seçkinlerinin kendilerini, işte kendi iktidarları, kendi devletleri, kendi siyasetleri, kendi demokrasileri gördükleri bir durum var. Bu durum değişmeye başlayınca buna müdahale ediyorlar. Yani çevre kendisini o dönemde en fazla Refah Partisi üzerinden, muhafazakarlar üzerinden, dindarlık üzerinden temsil ediyor. Onunla ortaya koyuyor.
Evet.
Ve bu ana iki merkez ve çevre üzerindeki iktidar mücadelesi darbe olarak son buluyor bir yönüyle. Çünkü onlar Cumhuriyet'in kuruluştan beri önemli aygıtlara sahip bulunuyorlar ve hep egemen konumda bulunuyorlar. İşte diyelim ağırlıklı olarak kendilerini CHP ile temsil ediyorlarsa, öte yandan devlet kurumlarında değişmez güçlere ve statülere sahip bulunuyorlar. Yani halk, toplum kimi seçerse seçsin değişmez güçlere sahip olan bir takım kurumlar vardı. İşte Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Güvenlik Mahkemesi, AK Parti döneminde kaldırıldı Devlet Güvenlik Mahkemesi. Milli Güvenlik Kurulu işte sivilleştirildi, sivil genel sekreteri ilk defa sivil olarak atandı.
Evet.
İşte veya Anayasa Mahkemesi, böyle kurumlar vardı. Gerektiğinde bunlarla demokrasiyle gelen toplumsal çevrenin dalgasına karşı blokajlar oluşturuluyordu. Bu 28 Şubat'ta da biz bunu somut olarak gördük. Yani yükselen yeni bir dalgaya karşı orada harekete geçildi ve dur denildi buna, ayar verildi buna.
Ve tam karşısında da o farklı görülen tüm unsurlar, partiler, farklı siyasal partilerin hepsi de tek bir blokaj oluşturdular.
Evet.
Ki o zaman Refah Partisi'nin koalisyon ortağı DYP bile
DYP.
O hem koalisyon ortağıydı, bir taraftan da hem o blokajın,
evet,
ortaklarından birisiydi. Hocam burada şunu da bir sormak isterim size. DSP ve ANAP o süreçten sonra Bülent Ecevit'in ve Mesut Yılmaz'ın liderliğini yaptığı iki parti de o süreçle beraber Türk siyasal hayatından da kalkmış oldu.
Evet.
Aktörlükleri de sona erdi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani o sürecin sonunda AK Parti iktidara geldi.
Evet.
ANAP ve DSP Türk siyasal hayatından silindi.
Evet.
Bu sonuçlar itibarıyla nasıl değerlendirmek lazım?
Yani şu çıktı ortaya. Türkiye'de demek ki 28 Şubat çok sınırlı sayıda bir kesime yönelik bir müdahale ile somutlaşmadı. Ve toplum da bunu onaylamadı öte yandan. Yani belki işte bu Refah Partisi ve çevresindeki İslami kesimin dediğimiz gibi bazı sert söylemleri vardı. Fakat buna rağmen ihtilali hak edebilecek bir durumda olmadığına da kanaat getirdi millet ve dolayısıyla seçimler yapıldığı zaman bunlara oy vermedi. Yani Milliyetçi Hareket Partisi de baraj altı kaldı o ilk dönemde, mesela ilk seçimlerde, 2002 yılında yapılan seçimlerde.
Evet.
DSP tümüyle silindi. ANAP da tümüyle silindi. Özellikle ANAP, çünkü ANAP belli ölçülerde muhafazakarları temsil eden bir partiydi. Turgut Özal'ın işte kurduğu, çok önemli reformlar Türkiye'de yapan, daha sonra Refah Partisi'ne katılan çeşitli önemli siyasi simaların da içinde yer aldığı bir partiydi. Fakat bu parti kendi sosyolojisinden koptu ve bütünüyle bürokratik oligarşinin emrine amade oldu. Ve her şey, Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan bütün kararları çok net bir biçimde itiraz etmeden uyguladı bunlar. İşte İmam Hatiplerin diyelim budanması o dönemde, işte dindar olan başörtülerin yasağının uygulanması, yani üniversitelerin kapılarında başörtüler coplandı, sınıflara alınmadı, derslere alınmadı. Ondan sonra dindar olan, İslamcı olan, milli görüşçü olan, İmam Hatipli olan akademisyenler üniversiteden atıldı. Kendilerine kadro tahsis edilmedi. Kadro alma yerleri, şeyleri geldiği zaman kendilerine verilmedi. Ondan sonra fişlendi birçok. Hatta hanımları başörtülü olanlar, hanımınız neden başörtülü, siz çağdaş değil misiniz gibi uyarılarla muhatap oldular bunlar. Bürokraside binlerce, yüz binlerce insan fişlendi. Aynı sorunları yaşandı. Dolayısıyla muhafazakar kesimi ciddi anlamda rahatsız etti bu ve ANAP tarihten silindi. Mesut Yılmaz'ın ANAP'ı, zaten Özal'ın ANAP'ını ciddi anlamda statükolaştıran, daha çok o bürokratik oligarşinin emrine amade hale getiren bir ANAP'a dönmüştü. Ve bunu da 28 Şubat'ta tescilledi. Demokrat Sol Parti'nin başına da aynı şey geldi. Yani sol dediğimiz zaman hani işte daha çok adalete, eşitliğe, özgürlüklere sahip çıkan bir sol. Türkiye'de bu ne kadar doğru, bunu tartışabiliriz ama sonuçta yine de böyle bir beklenti var.
Evet.
Ama tam tersine darbecilerle işbirliği yapan, onların emrini yerine getiren bir parti oldu. Dolayısıyla onlar da baraj altı kalarak silindiler. Şimdi Refah Partisi'ne karşı, dindarlara karşı, İslamcılara karşı, İmam Hatiplere karşı yapılan bu darbe 2002 yılında kurulan yeni bir partiyle ters yüz edildi. Yani işte Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arıç, Abdülhatif Şener, bunlar Refah Partisi içinde aktif siyaset yapan liderlerdi. Ve bunlar AK Parti'yi kurdular ve AK Parti ilk seçimlerde iktidara geldi. Ve daha sonra 28 Şubat'ın işte bin yıl sürecek denilen Hüseyin Kıvrıkoğlu, o dönemin generali, böyle diyordu. Bin yıl sürecek. Ama bu parti iktidara geldi ve üstelik kendisine ihtilal yapılan siyasi hareketin içinden gelen liderlerin kurduğu bir partiydi bu. Bir süre sonra önemli reformlar yaptı, adımlar attı. Dindarların önünde duran blokajları yıktılar.
Evet.
Yani işte başörtü yasağı kalktı. İmam hatiplerin akademisyen olması, bürokrat olması,
üniversite imtihanındaki kesilen puanları kaldırıldı.
Puanlar kaldırıldı. Dolayısıyla dindarlara yönelen bütün baskıcı aydıtlar lağvedildi. Böyle bunu, bu gerçeği de söylemek gerekiyor yani. Bunlar dini özgürlükler konusundan da önemli adımlar. Dindarların mağduriyetlerini giderme açısından, onların topluma katılması, siyasete katılması açısından çok büyük reformlar. Dolayısıyla 28 Şubat'ın yok etmek istediği bir hareket aslında daha büyük bir siyasi dalga olarak yeniden yapılanarak var oldu ve devleti yönetmeye yöneldi. Böyle çok beklenmeyen bir şeydi bence bu, evet. Gerçekten.
Hocam, programımızın ilk bölümünde 28 Şubat'ı hem bir özetlemiş olduk. Evet. Türk siyasal hayatında ki o kırılmadan bahsettiniz. Tabii 28 Şubat denilince ilk defa karşılaştığımız kavramlar da vardı. En azından hani benim yaş grubumda olanlar, 12 Eylül darbesi olduğu zaman henüz çocuk olanlar, o dönemki atmosferi bilmeyenler ve önceki siyasal hayatı kitaplardan öğrenmiş olanlar, bizzat şahitlik yapmamış olanlar için mesela parti kapatma diye bir kavramla karşılaştık biz o zaman ilk defa. Benim jenerasyonum için diyorum. Refah Partisi kapatıldı. Sonrasında Fazilet Partisi kuruldu ki o da kapatıldı. İşte kapatıldı. Saadet Partisi kuruldu ve aynı zihniyet 28 Şubat'tan sonra AK Parti'nin iktidarında bile, AK Parti'yi bile kapatmaya
2007-2008 yılında
kalkıştılar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani Türkiye'nin tabii genel siyasi tarihinde bu tür kapatmalarla karşılaşıyoruz biz. O iktidar seçkinleri, Demokrat Parti'yi de, hatta Terakki Perver fırkasını da onlar kapattı 1925 yılında.
Evet.
Ondan sonra işte daha sonra Milli Selam Demokrat Parti'yi de ihtilalle kapattılar. Milli Nizam Partisi, Milli Görüş'ün ilk partisi kapatılıyor. Milli Selamet Partisi kapatılıyor.
Onlar ama hep o askeri darbeyle,
darbelerle
yani fiili darbeyle kapatıldı.
Doğru,
yani
doğru.
Bir süpürme hareketi yapıldı ama burada bizzat bu olmadan bir kapatı.
Evet.
Bu manada ilk değil mi hocam bu?
Yani Fazilet Partisi'nin kapatılması bu manada ilk ama Refah Partisi de yine darbeyle kapatıldı.
Evet.
Fakat çok enteresandır. Bu bahsettiğimiz Terakkiperver fırkası, Demokrat Parti, Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, bütün bunlar din nedeniyle kapatılıyor. Hepsinde de ortak olan şey bu. Yani işte din irtica geliyor ve dolayısıyla buna müdahale etmek gerekiyor. Aslında burada din derken Nülfer Göle çok iyi ifade ediyor. Türkiye'de halkın siyasete katılması, demokrasinin yerine gelmesi demek. Çünkü halk muhafazakar bir halk. Dinle bütünleşen bir halk. Dolayısıyla bu eğilimlerini yansıtacak siyasal davranışlar içinde bulunuyor. Bu da hep iktidar seçkinlerinin istemediği bir şey. Kendi düşünce dünyalarında olan rejim tarzıyla bütünleşmeyen bir şey. Bunu püskürtmek için de ikide bir parti kapatıyorlar. Şimdi Refah Partisi'nin kapatılması ile ilgili yine din mevzusu var. Bir laiklik tanımı yapılıyor. Yani hakikaten dehşet bir tanım. Refah Partisi'nin işte kapatılma gerekçesinde bu ileri sürülüyor ve öyle bir laiklik ki bilimi de kapsıyor, gündelik hayatı da kapsıyor, kültürü de kapsıyor. Kapsamadığı bir şey yok. Yani o zaman her şey laiklik oluyor. Dolayısıyla siz kültürel alanda dinle ilgili bir faaliyet yaptığınızda, bilimle din arasındaki ilişkilerden bahsettiğiniz ve olumladığınız zaman siz laikliğe aykırı hareket etmiş oluyorsunuz. Bu kadar geniş bir laiklik tanımlaması, her şeyi laikleştirme, her şeyi laiklik açısından bakma çok tahakkümcü bir şey. Yani bu dünyadaki laiklik uygulamalarında da görülmeyen bir şey.
Ya bu genişleme bir özgürlük alanı değil, bir baskılama alanı olarak genişliyor.
Tabii yani baskılama, denetleme ve totaliter bir tutumu yansıtıyor bu açıkçası. Ve dolayısıyla laiklik kelimesini kullanarak rahatlıkla dinle ilgili olan semboller, konuşmalar, hareketler, tutumlar bir siyasetçi tarafından ifade edilmişse, ortaya konulmuşsa, Bismillah dedi, Allah dedi, bilmem ne, rahatlıkla müdahale konusu yapılabiliyor. O nedenle zaten Fazilet Partisi'nin kapatılmasında da aynı şeyle karşılaşıyoruz. Gazetelerden çıkan haberleri aldılar ve bunlara dayanarak, bunları yasal gerekçe yaparak partiyi kapattılar. Oysa Refah Partisi'ne göre Fazilet Partisi daha şeydi, nasıl diyelim, daha liberal demokrasinin ilkelerini benimseyen, daha Avrupa Birliği ile bütünleşmeye açık olan bir siyasi söyleme sahipti. Refah Partisi daha anti-batıcıydı. daha işte anti piyasa ekonomisi özelliklerine sahipti. Daha işte tarihselciydi, daha İslamcı özellikler taşıyan bir söyleme sahipti. Ama Fazilet Partisi için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Yani Fazilet Partisi'nin kurucu ilkelerine, kuruluş ilkelerine baktığımızda, yine Fazilet Partisi etrafında yeni bir söylem geliştirmeye çalışan o dönemin siyasilerinin konuşmalarına baktığımız zaman hakikaten böyle yeni bir durum var. Ve adeta AK Parti'nin daha sonra temsil ettiği şeyleri temsil eden bir söylem var. Ama buna rağmen ona da tahammül etmediler ve kapattılar. Aynı tutumu 2007 ve 2008 yılında AK Parti için de sürdürmeye başladılar. Yani biz güçlüyüz ve istemediğimiz, hoşumuza gitmeyen, tehdit gördüğümüz, tehlikeli gördüğümüz bir siyasi hareketin kapısına kilit vururuz. Yani ifade edilen şey bu. Dolayısıyla siyasi rekabet, siyasi tartışma, siyasi müzakere nasıl olacak o zaman? Bütün partiler CHP tek partisinin adeta bir yansıması olarak çalışılsın isteniyor. İstenen buydu aslında. Ama öte yandan yani toplumun farklı renkleri var, farklı kesimleri var, farklı talepleri var. Bunlar önemli. Zaten Türkiye'de din ve devlet ilişkilerinde büyük sorunlar var, sakatlıklar var. Bunların çözülmesi, giderilmesi için siyasi önermelerde bulunan bir parti var. Yani Refah Partisi İslamcı özellikler taşıyor ama hiçbir zaman laikliğin de yani böyle tümüyle dışına çıkıp onu tümüyle reddeden bir söylemi de yok. Necmettin Erbakan'ın rahmetli söylemlerine baktığımız zaman, Refah Partisi'nin kuruluş ilkelerine baktığımız zaman, biz dinimizi temsil etmemize sağlayacak bir laiklik istiyoruz diyorlar. Batı tipi gelişmiş ülkelerde uygulanan bir laiklik istiyoruz diyorlar. Söylenen de budur. Dolayısıyla laiklik arkasına sığınarak birçok partiler kapatılıyor. Hem bununla ilgili ve dolayısıyla din devlet ilişkilerini bu iktidar seçkinleri nasıl istiyorsa böyle yönetmeye devam etmek istiyorlar. Ama aynı zamanda Türkiye'de siyasi rekabete izin vermiyorlar. Çünkü evet, siyasi çoğulculuk, siyasi rekabet geliştiği zaman onlar devlet üzerindeki nüfuzlarını kaybedecekler.
Orada bir de şu da var değil mi hocam, örtük olarak? Yani seçmene, vatandaşa güvenmeme de var.
Evet.
Halbuki işte biraz sabretselerdi belki, üzerinden henüz bir 20 yıl bile geçmeden yapılan seçimlerde görüyoruz ki o küçümsenen, o seçmen, vatandaş, Türk halkı, Türk milleti aslında o dengeyi de bir şekilde kuruyor.
Evet.
Yani uyarılacak partiler uyarılıyor, oyu düşüyor, öyle, barajın altında kalıyor, üstüne çıkıyor, evet, iktidar oluyor. O milletin firasetine de bir güven olmadığının da bir göstergesiydi o parti kapatma meselesi.
Ya,
şimdi de konuşuluyor HDP ile yani, ilgili ama
evet,
tabii yani anketlere bakıyorsunuz, o sivri çıkışlar aslında milletin eleğine de takılıyor onlar,
evet,
aslında.
Evet, evet. Şimdi Refah Partisi'nin ve bahsettiğimiz Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, bunların kapatılması gerekçeleri dediğimiz gibi tamamıyla söylemsel. Bu parti hiçbir zaman şiddete bulaşmamış. Bu parti Türkiye'yi bölmeye yönelik bir çalışma içine girmemiş. Siyasal rejimi radikal bir biçimde eleştiren tutumlar içinde. Yani köklü reformlar talep eden her siyasi hareket bir biçimde bir takım radikal unsurlar içinde taşıyabilir. Bunun ya yani buna radikal demokrasi diyenler var mesela,
evet,
literatürde.
Evet.
Ama HDP olayı farklı. Çünkü HDP hakikaten açıkça şiddet eylemlerini de bulunan bir terör örgütünün yaptıklarını tasvip eden bir takım tutumlar içinde.
Yani yok, işte millet... şu açıdan söyledim hocam. Yani şu an bile biz yani HDP'nin ya kapatılmasını ama, konuşan
evet,
yok.
Yok yani yine bak buna karşı Türkiye'de hakikaten ciddi bir siyasi olgunlaşma var.
Evet, onu kastediyorum.
Bir siyasi demokratik olgunlaşma var. Yani her gün bu ülkede şehitler değil mi kalkıyor,
evet,
cenazeleri
evet,
var.
Evet.
Yani ciddi anlamda terör sorunları yaşanıyor. Yani işte yüzlerce insan katlediliyor vesaire, bombalar atılıyor. Ama buna rağmen bu millet HDP tümüyle kapatılsın diye yüksek bir sesle
seslendirilmiyor bu.
Ha ne diyor? Yani siyasilerimiz de şunu diyor.
Milletvekili cezalandırılsın diyor.
Evet, bu şiddeti tasvip eden, diyor, demokrasinin sınırlarının dışına çıkan milletvekillerine müdahale edilsin. Hukuk bunun gereği neyse onu yapsın. Doğru olan da budur aslında. Yani bir siyasi hareketin kapısına kilit vurmak çözüm değil. O siyasi hareketin ehlileşmesi önemli. Demokrasi bir yönüyle siyasi hareketleri ehlileştiren bir rejimdir.
Evet.
Devlet de ehlileştiren bir rejimdir. Yani devletten tümüyle uzak, demokrasinin sahnesinden tümüyle uzak, dışarıdan yabancı birisi olarak siyasi rejimle ilgili konuştuğunuz zaman, demokrasiyle ilgili konuştuğunuz zaman illegal şeyler konuşursunuz, hareket edebilirsiniz. Ama devletle tanıştığınızda, demokrasiyle tanıştığınızda, o sahne içinde yer almaya başladığınızda dönüşmeye başlıyorsunuz, dönüşmeniz de gerekir. Çünkü sadece bu ülkede tek bir siyasi anlayış yok. Farklı siyasi anlayışlar var. Bu farklı siyasi anlayışların beraber, bir arada yaşamaları gerekiyor. Bunun için de şiddetten uzak durmaları gerekir. Bunun için de hukuk devletinin öngördüğü yasalara uygun davranmaları gerekir ki hakikaten siyasi partilerin amacı olan temsil edilme, temsil etme, katılma, toplumun sorunlarını çözme, yönetme görevlerini de yerine getirsin.
Evet. O parti kapatma dönemlerinde hatırladığım bir şey daha var hocam. Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nin kapatılması dönemlerinde ki AK Parti'ye açılan kapatma davalarında da bu da vardı. Hukuki bir süreçle işlemiyordu o mesele. Hatırlarsanız işte gazete küpürlerinden bahsediliyordu.
Evet, evet,
bir takım üniversitelerdeki işte tutanaklar, akademisyenlerin başörtülü öğrencilerle tutanakları o iddialara, iddia dosyalarına giriyordu. O açıdan da bir hukuk garabeti de vardı ortada.
Evet.
O da yine hatırlanması gereken bir şey.
Doğru.
Bir de başörtüsü meselesi hocam. Yani 28 Şubat'ta adeta bayraklaşan Türkiye'deki dindarlara zulmün, baskının bir sembolü haline geldi başörtüsü yasağı. Ve bugün bırakın hani üniversitelere, okullara başörtülü girilmeme yasağını, kamuda bile bu yasak ortadan kaldırıldı. Ve korkulan da olmadı. Daha doğrusu bir takım kesimlerin korktuğu dönüşümler olmadı.
Evet.
Ki Müslümanların, dindarların diyelim, dindar muhafazakarların bir dönüşmesinden bahsediyor. Onu birazdan soracağım ama başörtü meselesiyle ilgili, başörtüsü yasağı kaldırılması ilgili ne söylemek istersiniz?
Bu çok bence önemli bir reform. Yani bu açıkça biz bir şey çözüldükten sonra onu unutuyoruz. Önemini hissetmiyoruz. Merve Kavakçı'nın mecliste karşılanma biçimini hatırlıyorum.
Ya,
yani
evet,
devletin koca koca adamları rejim gidecekmiş gibi laflar ediyorlardı.
Evet, evet.
Yani
hatta
sonra
dönemin başbakanı bu kadına haddini bildirin
haddini
diye
bildirin
kürsüye
diyor,
çıkıp konuşma yapmıştı.
Ondan sonra işte üniversitelere derse girememeleri, okumamaları, öğretmenlikten atılmaları birçok şey. Ama bugün başörtüyle insanlar işte akademisyen oluyor. Sadece okumuyor. İşte profesör olan, doçent olan başörtülü arkadaşlarımız var. Ondan sonra devletin değişik kurumlarında doktor olarak çalışabiliyorlar, avukat olarak çalışabiliyorlar. Türkiye başörtü sorununu çözdü ve bu sorun sadece sınırlı sayıda bir kesime, bir kişiyi, bir grubu ilgilendiren bir şey de değil. O nedenle çok büyük bir değişme, yani önemli bir değişme. Hem Türkiye'nin üzerinde kavga ettiği, devlet-din ilişkilerinin gerginleşmesine neden olan, geniş kesimlerin mağdur edilmesine neden olan bir şey de çözülmüş oldu. Ve hakikaten çok önemli bir adım bu, yani AK Parti'nin yaptığı reformlar,
cesurca bir
özgürlükler
adım
açısından çok büyük bir adım, çok önemli bir adım. Uzun süre hesaba çekiliyordu AK Parti neden bunu yapmadı. Ama bir dönemden sonra bütün alanlarda başörtüsü özgür hale geldi.
Evet.
Bu demek
şöyle
ki,
bir eleştiri var hocam AK Parti'ye bu konuda.
Evet.
Bunu şu an bir konjonktür olarak bu serbestliği var. Bir yönetmelik, bir kanun maddesi altına alınmadı bu kıyafet özgürlüğü deniyor ama
yani
bunun ben bu şekilde olmasının, hazmedilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hani belki ileride Türk siyasal hayatında farklı kırılmalar yaşanabilir. Böyle bir yasağı tekrar yürürlüğe koymak isteyen siyasi partiler, devlet kurumları olabilir ama ben bu şekilde hazmedilmesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum.
Tabii, şimdi bir konuyla ilgili herhangi bir yasak yoksa onlar tümüyle serbesttir. Manası çıkar yani. İlla kıyafet özgürlüğü vardır diye bir madde konulması gerekmiyor. Kıyafete ilişkin
bir yasak yoksa,
bir yasak yoksa o her alanda serbest demektir. Ha şimdi burada bütün alanlarla ilgili yani herhangi bir yasağın gelme durumu söz konusu. Sadece başörtülü değil. Yani Türkiye'de bir ekip gelir.
Namaz kılmayı bile yasaklayabilir.
İhtilal yapabilir tabii. Namaz kılmayı bile yasaklayabilir. Bizim bütün bunlara karşı tetikte olmamız için mücadele etmemiz gerekiyor. Ülkemizi daha sivil, insanlarla daha bu konuda barış içinde yaşamamız, bunun çözümünü bulmamız, insanların buna ikna olması, bunu benimsemesi. Türkiye'de de ciddi bir sorun çıkmadı. Yani başörtülüler avukatlık yapıyor diye, doktorluk yapıyor diye, akademisyen
diye. Şimdi hakimlik de yapabiliyorlar. Evet.
Herhangi bir sorun da yok. Yani toplum içinde bir konsensus var aslında. Siyasi elitler veya bürokratik elitler bunu güdülemedikçe bir sorun çıkmıyor aslında.
Çıkmıyor. Bazı kışkırtıcı gazete haberlerini saymazsak bir mesele yok. Hocam tabii 28 Şubat geldi geçti. Şimdi biraz da o günleri yani şahit olanlar olarak bazen yumruğumuzu sıkarak hatırlıyoruz. Bazen öfkeyle hatırlıyoruz ama o etkiler geldi geçti. Fakat şöyle bir öz eleştiri yapanlar da var. Dün siz de bu konuda yazı yazdınız. Yusuf Kaplan da yine 28 Şubat'ın yıl dönümü münasebetiyle sizinle aynı gazetede, Yeni Şafak gazetesinde, 28 Şubat bitmedi, bizi bitirdi, hayatımızı çölleştirdi diye bir yazı yazdı. Orada da kısaca şu vurgulanıyor. Aslında 28 Şubat'ı planlayanlar dindarları dönüştürmeye çalışıyorlardı. Dindarları daha seküler hale getirmeye çalışıyorlardı. Konjonktürle uyumlamaya çalışıyorlardı. Vurgusu var, önermesi var Yusuf Kaplan'ın. Ve bu İslami kesimlerin konjonktürle uyumlanma katsayısı her gün arttı diyor. İslami duyarlılıklar aşındı, İslami hassasiyetler yıprandı. İslami ilkeler, öncelikler, hatta değerler adım adım terk edildi. İslami kesimler omurgasızlaştı, konformistleşti. Oportunizm, fırsat perestliğin dibini buldu. Böylelikle seküler kesimlerle İslami kesimler arasındaki makas kapandı diyor Yusuf Kaplan. AK Parti ile ilgili de muhafazakar aydınların bazı bu yönde eleştirileri var. Yani AK Parti aslında son 15 yıldır Müslümanları konforunu arttırma peşinde. Bu Müslümanlar konforu arttığı müddetçe dindarlar azalıyor. Aslında İslami duyarlılıklar azalıyor diye böyle bir eleştiri var. Böyle örtük bir bu darbenin örtük bir başarısı sayabilir miyiz bu eleştirilerle ben, dile getirilenleri?
Ben bunlara katılmıyorum açıkçası. Yani bir defa bence AK Parti'nin ortaya çıkması Refah Partisi dalgasıyla Türkiye'deki İslamcı dalganın reformize olmasını ve dolayısıyla devletle çatışarak diyelim işkencehanelere, hapishanelere doldurulması olasılığını ortadan kaldırmış. Bunun yerine onların da kendileriyle yüzleşmesini, devlette ve toplumda siyasi aktörler haline gelerek devleti dönüştürmelerini gibi bir rol getirmiştir. Bu önemli bir şey. Yani İslam bünyesinde birçok yerde bu başarılamadı. Onlar tam tersine ciddi anlamda çatışmaya girdiler. Ne o ülkelerin tabii demokrasi geleneği Türkiye kadar yok, ne de o siyasi hareketler bu dönüşümü gerçekleştirdi. Dolayısıyla kaoslar, çatışmalar ve diktatörlükler devam etti. Eğer Refah Partisi siyasi dalgasıyla, o dönem İslamcı dalga o şekilde devam etseydi Türkiye'de de benzer şeyler yaşanacaktı. Ve ciddi bir birikime sahip olan siyasetçiler, aydınlar bu birikimlerini belki devleti dönüştürmek, Türkiye'yi ihya etmek, ekonomik kalkınmayı sağlamak, dini özgürlükleri gerçekleştirmek alanlarında kullanma yerine hapislerde çürüyeceklerdi, sürgün hayat yaşayacaklardı. Yüz binlerce Avrupa'da orada burada gezip dolaşacaktı. Bu hem Türkiye'deki İslami gruplar açısından büyük bir kayıp olacaktı. Hem de Türkiye'de bu devlet için, bu toplum için de büyük bir kayıp olacaktı. Dolayısıyla bu tür böyle algılıyorum ben. Ama bir takım yozlaşmalar oldu. Bir takım yozlaşmalar var. Doğru. Yani iktidar, zenginlik, kalkınma, Avrupa ile bütünleşme, özellikle de alt kesimden gelen, kırsal alanda yetişen insanların bunlara uyum sağlaması, bunlarla beraber yaşaması sürecinde bu tür yozlaşmaların olması sosyolojik açıdan da normal bir şey. Bizim bu yozlaşmaları görerek bütünüyle siyasi varlığımızı ve hareketimizi ve mücadelelerimizi reddetmek yerine bu yozlaşmalarımızı görüp onlarla yüzleşmemiz ve onları düzeltmemiz gerekir. Yani pire yüzünden yorganı yakmamak gerekiyor.
Evet.
Dolayısıyla öz eleştirilerde bulunalım. Doğru, ama burada dediğimiz gibi yani işte başörtüyle ilgili yaşadıklarımız, bürokraside, üniversitede çalışmayla ilgili yaşadıklarımız, temel dini haklarla ilgili yaşadıklarımız, bunların aşılması konusunda çok büyük adımlar atılmış bu ülkede. Ekonomik kalkınma açısından büyük adımlar atılmış. AK Parti bu yaptıklarıyla sadece Türkiye'ye değil, kendi bölgesine bir umut ışığı olmuş. Yani çünkü hep bir ya diktatöre tabi olacaksın, onun kolu olacaksın ya da isyan içinde olacaksın. İki seçenek içinde yaşamış Türk bu bölgede İslami hareketler. AK Parti bu dualiteyi aşan bir alternatif bir çözüm ortaya koymuş. Bu olmuş yani. Bu açıdan da önemli. Ondan dolayı bu tabii yozlaşmanın diğer önemli yönü de AK Parti ile ilgili değil bu. Türkiye'nin zenginleşmesiyle ilgili, Avrupa ile entegrasyonu ile ilgili. İşte medya kültürü, küreselleşme, yeni teknolojiler, bu AK Parti değil de hangi parti gelirse gelsin bu yozlaşmalar yaşanacaktı belli ölçülerde.
Ama yani AK Parti bu manada dindarlara, muhafazakarlara yapılan bu tür uç bir baskılamayı bir şekilde dengeledi.
Bunu
kendi lehine
yani
de dengelemiş
o baskıları
oldu.
Kaldırdı.
Normalleştirdi yani.
Devlet din hayatı. İlişkilerini normalleştirdi. Yani devletin dinle kurduğu travmatik ilişkiler ciddi anlamda aşıldı bu dönemde açıkçası.
Ama burada hocam Yusuf Kaplan'ın da dile getirdiği eleştiriler aslında bu döneme ait değil ama her dönemde
işte Özal döneminden beri var olan şey.
Var,
doğru diyor yani.
Konuşulması gereken,
fakat
gündemde tutulması gereken de meseleler bunlar.
Evet, yani biz bu politikaların Özal'la başlayan AK Parti ile daha farklı bir seviyeye, düzeye çıkan bu politikalar Müslümanları belli alanlarda dünyevileştiriyor diye iktidarın getirdiği yozlaşmalarla onları dini hassasiyetlerden uzaklaştırıyor diye öte yandan var olan bütün kazanımları da reddetmemiz gerekmiyor. Bu yozlaşmalarla yüzleşmeliyiz. Yani insan çok parayla yaşamayı öğrenmelidir. Bir Müslüman çok parayla, bir Müslüman çok bilgiyle, bir Müslüman çok siyasetle yaşamayı bilmelidir. Çözüm bunlardan kaçmak ve bunları reddetmek değil. Bunlarla yaşamayı öğrenme sürecinde bir takım yozlaşmalar yaşıyoruz. Bunlarla hesaplaşalım, bunlarla nasıl başa çıkabiliriz? Onun üzerine düşünelim yani.
Yani şehirde dervişliği öğrenmemiz gerekiyor
evet,
hocam.
Evet, kolay değil yani.
Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik efendim. Haftaya başka konu ya da konularla yine karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.